Ayrım 38.
Gerçeklerle tutumlar birbirinden biraz farklı işlev gördükleri için bu ayrım önemlidir. Aralarındaki temel farklılık bir kez geliştikten sonra tutumların değişikliğe karşı çok daha dirençli olmalarıdır. Çoğu durumda insanların 46 kromozoma sahip olduğuna inanan bilim adamı kendisini bu inanca güçlü bir biçimde bağlanmış hissetmez ya da ona ilişkin olarak şu ya da bu yönde güçlü duyguları yoktur. Bilim adamlarının insanların 24 kromozoma sahip olduklarına inandıkları yıllar henüz çok gerilerde kalmış değildir. Sonra bir gün birisi 46 kromozomun bulunduğunu ortaya koydu. Önceden 24 kromozoma sahip olduğumuza inananlar kanıtları gördükten sonra düşüncelerini kolaylıkla değiştirmiş olmalıdırlar. Tartışmaya hiçbir biçimde karışmamış olan lise ve üniversite öğrencilerinin ise bilgilerini hemen hemen anında değiştirdikleri büyük bir kesinlikle söylenebilir. Kendisi araştırmalara katılmamış olduğu sürece bir kişinin yeni araştırma sonuçlarını gördükten sonra fikrini değiştirmemesi için bir neden yoktur. Bu, tutumları söz konusu olduğunda insanların gösterdikleri tepkiden farklıdır. İleride göreceğimiz gibi tutumlar değişmeye karşı oldukça dirençli olmak eğilimindedirler. Genellikle yeni bir gerçek karşısında değişivermezler ve bu açıdan gerçeklerle karşılaştırıldıklarında daha karmaşıktırlar. İnsanlar direnmeden ve küçümsenemeyecek ölçüde güçlü bir baskıyla karşılaşmadan tutumlarını değiştirmezler. Bir tutumun değerlendirmeye ilişkin bileşeni dinamikleri oldukça değiştirir görünmektedir. Tutum değişikliği sürecini çok daha güçleştirmektedir. Bilişsel karmaşıklık. Complexity. Bu nedenle biz bir tutumu olumlu ve olumsuz değerlendirme ya da duyguları da parantez içinde duygusal öge içeren bütünü merkezi bir konu ya da nesne, tutum nesnesi ile ilgili bir düşünce, inanç ve bilgiler parantez içinde bilişsel öge toplamı olarak düşünürüz. Bu bilgi ve duygu toplamı belirli bir davranışa yol açmak eğilimindedir. Varsayımsal yani hayali bir kişinin sigara içmeye karşı tutumunun şematik bir temsili olan şekil 8-1 örneklerden biridir. Şekil 8-1. Merkezde sigara içme, solda ana baba artı, sağda tehlikeli eksi, aşağıda çalışma artı, yukarıda toplumsal rahatsızlığı azaltır artı. Sigara içmeye ilişkin bir tutumun şematik olarak temsili. Merkezdeki nesne hepsi kendisiyle ilişkili bir bilişsel topluluğu tarafından sarılmıştır. Bireyin sigara içmeye ilişkin genel değerlendirmesi kısmen sigaranın bu topluluktaki ayrı bilişlerle ilişkisine bağlıdır. Kişinin derliğinde tutumun merkezindeki nesnenin çevresinde gene o nesne ile ilgili bilişler toplanmıştır. Bu bilişler nesneyi ve onun diğer nesnelerle olan ilişkilerini betimlerler. İlişkiler değişik ve sayıları çok olabilir. Çevredeki bilişler yalnızca merkezdeki nesnenin betimlemeleri ya da özellikleri olabilirler. Örneğimizde sigara duman çıkarır, nikotin tadı verir ve pahalıdır. Ya da merkezi nesne ile aralarındaki nedensel bir bağ bulunabilir. Sigara kanser ve kalp hastalıkları yapmak eğilimindedir, nefesinizi keser, asansörlerde insanların olumsuz tepkilerine yol açar, toplumsal bir ortamda ya da çalışırken rahatlamanıza yardım eder, ana babanız onu sevmemekte ama o da arkadaşını sevmektedir. Şekil 8.1'de merkezde nesne ile diğer nesneler arasındaki nedensel bağlar bir çizgi ile gösterilmiştir ve çizginin işareti bunun olumlu bir ilişki mi yoksa olumsuz bir bağ mı olduğunu göstermektedir. Sigara tehlikelidir. Kişi böyle düşünür. Toplumsal gerginliği azaltmada yardımcı olur ve çalışmayı kolaylaştırır. Bütün bunlar olumlu bağlardır. Öte yandan ana babası bunu onaylamamaktadır. Bu olumsuz bir bağdır. Basitleştirmek için bireyin sigaraya ilişkin olarak sahip olabileceği pek çok bilişten yalnızca birkaçını gösterdik. Fakat tutumlara ilişkin bir izlenim vermek için bu kadarı yeterlidir. Ancak gerçek bilişler topluluğunun kişinin sigaraya ilişkin bütün düşüncelerini içine aldığını unutmamak gerekir. Değerlendirme boyutunun yalınlığı. Sonra duygusal öge ya da değerlendirme ögesi, yani bileşeni vardır. Birbirinden ayrı bilişsel ögelerden her birine ve merkezdeki nesneye bağlı olumlu ve olumsuz duygular vardır. Bilişsel ögelere ve merkezi nesneye ilişkin olumlu ve olumsuz değerlendirmeler sırasıyla artı ve eksi işaretleriyle gösterilir. Örneğimizdeki bireyin sigara hakkında güçlü bir olumsuz değerlendirmesi vardır. Sigarayı sevmez ve ondan korkar. Bu durum şekilde merkezdeki daire içine konmuş bir eksi işaretiyle gösterilmiştir. İlgili nesnelerin değerlendirmeleri kutular içinde belirtilmiştir. Kişi ana ve babasını sevmekte, toplumsal gerginliğin azaltılmasından hoşlanmakta ve ders çalışmasının iyi gitmesinden memnun olmaktadır. Fakat tehlikeyi sevmemektedir. Göz önüne alınması gereken bir dizi başka etmen bu yapı içine alınmamıştır. Örneğin bilişlerden her biri önemi, aç parantez, örneğin sigaranın pahalı olması gerçeği, onun tehlikeli olması gerçeğinden daha az önemli değildir. Kapa parantez ve değerinin derecesi, aç parantez, örneğin heyecan verici olmak iyi ya da çok iyi olabilir. Kapa parantez, bakımından farklılık gösterebilir. Görebileceğiniz gibi merkezle ilişkilerinin ve değerlendirmeye ilişkin bileşenlerinin doğası açısından değişiklikler gösteren birçok bilişi içerebilen durum oldukça karmaşık hale gelebilir. Dolayısıyla bu görünüm bazen tutumların gerçek yaşamdaki durumlarının fazlaca yalınlaştırılmış biçimidir. Örneğin bir boşlukta var olmak yerine ilgili bilişlerin birbirleriyle ve birçok başka bilişle ilişkili bir bilişler yumağı halinde yol açtığı sorunları düşünün. Sigara çalışmayı kolaylaştırır düşüncesi yalnızca çalışmaya ilişkin bir tutum söz konusu olduğunda anlamlıdır. Ayrıca çalışmaya ilişkin tutumlar ana babaya, öğretmenlere ve gelecekte düşünülebilecek bir mesleğe ve benzerlerine ilişkin tutumları gündeme getirebilir. Ne olursa olsun çoğu amaçlar için yukarıdaki görünüm fazlaca karmaşıktır. Çoğu insanın birçok şeye ilişkin oldukça yalın tutumları vardır. Sokaktaki adamdan örneğin mecliste çok tartışmalı geçen ekonomik dış yardım yasası görüşmelerine ilişkin görüşü sorulduğunda "Bilmiyorum fakat gene ne kadar vermek istiyorlar?" ya da benzeri bir şeyler söyleyecektir. Görüşmeci genellikle konuyu daha fazla deşmenin yararsız olduğunu görür. Hatta Robert Redford hakkında düşünme konusunda bile çoğu kişi çoğu zaman onun hakkında bildiklerinin tümünü aklına getirmez. Filmlerinin ya da kişisel yaşamının birçok ayrıntısını anımsamaz. Ancak temelde onu çekici bulduğuna ilişkin bir duygudan oluşan olumlu bir tutum vardır. Ya da güçlü uyuşturucular hakkında düşünürken çoğu polis kendisine anlatılan bilişsel gerçekleri ya da çocuklukta işittiği uyuşturuculara karşı öğütleri, yani vaazları aklına getirmez. Yalnızca uyuşturucuların yasa dışı, uyuşturucu alışkını insanların da acınacak durumda ve tiksindirici olduklarını düşünür ve dolayısıyla uyuşturuculardan nefret eder. İnsanların belleklerinde pek çok sayıda biliş bulunabilir ve onları bir ölçüde etkileyebilir, fakat tutumları, özellikle de değerlendirme boyutu öge daha az karmaşıktır. Çoğu tutumun yalınlığına ilişkin birçok kanıt vardır. Bunlardan biri 3. bölümde tartışılan duygusal anlam farklılığına ilişkin araştırmalar tarafından sağlanmıştır. Osgood, nesnelere, insanlara ve benzerlerine ilişkin kavramlaştırmalarımızdaki değişkenliğin çoğunun yalın bir değerlendirme ögesinde temsil edildiğini göstermiştir. Üzerinde düşünülen şey ne olursa olsun, bireyin ona ilişkin kavramlaştırması ya da ona karşı tepkisi büyük ölçüde sevmek ya da sevmemekten ibarettir. İkinci olarak tarama araştırmaları çoğu insanın politik sorunlar hakkında oldukça az bilgiye sahip olduğunu ve politik tutumlarının birbirleriyle çok yakından ilişkili olmayabildiğini tekrar tekrar göstermiştir. Sears 1969. Kuşkusuz istisnalar vardır. Örneğin ırklarla ilgili sorunlarda beyaz Amerikalılar birbiriyle yüksek düzeyde ilişkili tutumlara sahip olmak eğilimindedirler. Hükümetin okullarda kaynaştırma girişimine karşı iseler, yurttaşlık hakları, insan haklarını destekleyici programlar, kaynaştırmama amacı ile siyah ve beyaz çocukların belirli okullara otobüsle taşınması ve benzerlerine de karşı olmak eğilimindedirler. Amerikalıların politik ve toplumsal tutumlarının 1960'ların sonları ile 1970'lerin başları arasında biraz daha yapılandığına ilişkin kanıtlar vardır. Ni, Verba ve Petrovic, 1976. Fakat çoğu konuda, çoğu zaman, çoğu kişi çok geniş bir biçimde yapılanmış ya da karmaşık bilinçlere sahip değildir. Son olarak diğerleri arasında Anderson ve Hubert, duygusal ögenin bilişsel ögeden daha durağan ve merkezi olduğunu vurgularcasına tutum değişikliğinin ona yol açan içerik unutulduktan sonra bile sürdüğünü göstermişlerdir. Dolayısıyla bir tutumun bir bütün olarak yapısı karmaşık olmakla birlikte önemli bir parçası, duygulardan oluşan parçası genellikle çok yalındır. Bir tutumun bilişsel açıdan karmaşıklığı ile değerlendirme boyutuna ilişkin yalınlığı arasındaki çelişki çok önemlidir. Örneğin hem polisler ve hem de uyuşturucu kullananlar uyuşturucular konusunda oldukça çok şey bilirler. Her türden karmaşık bilgi parçalarına sahiptirler. Uyuşturucularla dünyanın başka yönleri arasındaki çeşitli ilişki ve etkileşimleri anlarlar. Ve bu bilgi parçalarından her biri onların uyuşturuculara ilişkin duygularını belirli bir ölçüde etkiler ve davranışları üzerinde oldukça etkilidir. Uyuşturucuların neye benzediklerini, kaça mal olduklarını, nereden elde edilebileceklerini, değişik çeşitler arasındaki farkları ve benzerlerini bilmeleri hem kullanıcıların ve hem de narkotik büronun etkinlikleri üzerinde etkili olur. Yine de tutumun göreli olarak yalın, değerlendirme ögesi davranışın temel belirleyicisidir. Uyuşturuculara karşı kullanıcı ve polis davranışlarının ayrıntılarını bu kişilerin sahip oldukları bilgiler etkilemekle birlikte davranışlarının genel yönünü, temelde genel değerlendirmeleri etkiler. Uyuşturucuları olumlu ya da olumsuz bulmaları. Bu nedenle tutumların iki özelliği unutulmamalıdır. Bunların ilki bilişsel ögenin karmaşıklığı ile değerlendirme ilişkin boyutun yalınlığı arasındaki çelişkidir. İkincisi ise tutumun bütün ögelerinin bulundukları durumda kendi aralarında ilişkili olabilmeleri ve her ögenin bu nedenle tutumun bütünü ve diğer ögeler üzerinde etkili olabilmesidir. Kuramsal çerçeve. Bir tutumun ne olduğunu genel olarak belirledikten sonra şimdi tutumları açıklayan kuramsal çerçeveleri ele alabiliriz. Tutumların oluşum ve değişimine temel kuramsal yaklaşımlar 1. Koşullanma ve pekiştirme 2. Erekler yani incentives ve çatışma 3. İşlevselcilik ve 4. Bilişsel tutarlılıktır. Koşullanma yaklaşımı tutumları öğrenilen başka her şey gibi alışkanlıklar olarak görmektedir. Öğrenmenin başka biçimleri için geçerli ilkeler tutumların biçimlenmesinde belirler. Erekler kuramına göre bir kişi kazançlarını en yüksek düzeye çıkaran tutumu benimser. Bir sorunun her yönünü de doğru gösteren nedenler vardır ve bireyin görüşü açısından nedenleri güçlü olan taraf benimsenecektir. Bu yaklaşım kazançların en yüksek düzeye çıkarılması olgusuna dikkati çeker. Bu yaklaşımın değişik bir biçimi tutumları birey için gördükleri işlev ya da sağladıkları yarar açısından ele alır. Son olarak bilişsel tutarlılık kuramı insanların bilinçleri ile davranışları arasında uyumlu ilişkiler kurmak eğiliminde olduklarını ileri sürer. Var olan tutumlarla tutarlı olan fikirlerin benimseneceğini vurgular. Bireyler genel bilişsel yapılarına uyan tutumları kabul etmek eğilimindedirler. Bu dört yaklaşım birbirleri ile çelişkili ya da tutarsız değildir. Farklı kuramsal yönelimleri temsil ederler ve temel olarak tutumların biçimlenme ve değişimini açıklarken vurguladıkları etmenlerde ayrılıklar gösterirler. Koşullanma ve pekiştirme. Koşullanma ve pekiştirme yaklaşımı en çok Carl Hovland ve Yale Üniversitesi'nden diğerleri ile ilgilidir. Bu yaklaşımın altında yatan temel varsayıma göre tutumlar büyük ölçüde öteki alışkanlıklar nasıl öğreniyorlarsa öyle öğrenilirler. Tıpkı bilgileri ve olguları öğrendikleri gibi insanlar bu olgulara bağlı duygu ve değerleri de öğrenirler. Bir çocuk belirli bir hayvanın bir köpek, köpeklerin dost ve iyi hayvanlar olduklarını öğrenir, son olarak köpekleri sevmeyi öğrenir. Bu tutumu başka türden öğrenmeleri kontrol eden aynı süreç ve mekanizmalar aracılığı ile öğrenir. Buna göre öğrenmeyi oluşturan temel süreçler tutumların gelişimine de doğrudan uygulanabilmelidir. Bir tutum geliştirirken birey çağrışım, pekiştirme ve taklit süreçleri ile bilgi ve duyguları öğrenir. Çağrışımlar uyaranların aynı zaman ve yerlerde görüldükleri durumlarda kurulur. Eğer bir polis şefi, bir ana baba ya da bir televizyon muhabiri bize pis, derbeder bir adam gösterir ve uyuşturucu derse gördüğümüz imge ile sözcük arasında bir çağrışım kurulur. Gazeteler, televizyon ve dergiler uyuşturucuların tehlikeli olduğundan söz ettiklerinde, din adamları ve ana babalar onların şeytan işi olduğunu söylediklerinde, uyuşturucu alan insanların acınacak durumlarını gördüğümüzde bu imgeler zihinlerde uyuşturuculara bağlanır. Tersine olarak uyuşturuculara bağlanabilen olumlu şeylerle de karşılaşabiliriz. Bir arkadaşımız onların iyi olduklarını söyleyebilir. Uyuşturucu almış birisinin iyi vakit geçirdiğini, iyi eğlendiğini gösteren bir film görmüş olabiliriz. Bir uyuşturucu alır ve iyi bir deneyim edinebiliriz. Bir nesne, kişi ya da fikrin nitelik ya da özelliklerini öğrenmek öyle görülüyor ki tutum geliştirmenin önemli bir yönüdür. Sosyal algı ve çekicilikle ilgili bölümlerde anlatılan çalışmaların birçoğu biraz farklı bir bağlamda yapılmış olmalarına karşın birçoğu bu etkiyi gösterir. Örneğin Norman Anderson yaptığı deneylerde bir kişiye ilişkin bir dizi özelliği sıraladıktan sonra deneklerden bu kişiye ilişkin izlenimlerini istedi. Deneklerin izlenimleri verilen özellikler, aç parantez, sıcak, arkadaş canlısı, zeki, hırslı, cesur ve benzerleri, kapa parantez, temelinde oluşturdukları görüldü. Özellikleri öğrendikten sonra denekler bir anlamda tutumu da öğrenmekteydiler. Benzer biçimde Don Byron denekleri bir kişinin bir dizi sorun ve değer yani value konusunda ya kendileriyle aynı ya da karşıt görüşte olduğunu söyledi. Varsayımsal olarak diğer kişinin denekle aynı fikirde olduğu her durum olumlu, karşıt görüşte olduğu her durum ise olumsuz bir özellikti. Denekler bunların diğer kişinin özellikleri olduğunu öğrendiler ve bu özellikler temelinde diğer kişiye karşı onu ne kadar sevdiklerine ilişkin bir duyguyu da içeren bir tutum geliştirdiler. Bu süreç insanlar için olduğu kadar nesneler için de geçerlidir. Bireyler bir evin, ülkenin, fikrin, meclise görüşülmesi beklenen bir yasa tasarısının ya da başka her şeyin özelliklerini öğrenirler. Bir tutum bu bilgi, artı kısmen bu bilgi, kısmen de başka etmenler, parantez içinde daha sonra tartışılacaktır. Üzerine temellenmiş bir değerlendirme ögesinden oluşur. Bu nedenle tutumların biçimlenişinde en basit ya da yalın etmen, tutum nesnesi ile diğer sözcükler ya da özellikler arasında bir çağrışımın kurulmasıdır. Öğrenme ayrıca pekiştirme yolu ile de olur. Eğer bir kişi bir uyuşturucu alır ve hoş bir yaşantı geçirirse, uyuşturucuyu alma eylemi pekiştirilmiş olur. Kişi gelecekte uyuşturucuyu kullanmaya daha eğilimli hale gelir. Benzer biçimde eğer birisi uyuşturucular harika der de bir başkası onu alkışlarsa bunları söyleme davranışı pekiştirilmiş olur. Sonra her iki eylemde aç parantez uyuşturucu alma ve uyuşturucuların iyi olduğunu söyleme kapa parantez bir tutumu biçimlendiren bir bütünün bir parçası olur. Bir öğe uyuşturucu kullanmaya ilişkin bilgi, diğeri ise insanlara onların iyi olduğunu söylemektir. Son olarak tutumlar taklit yolu ile de öğrenilebilirler. Daha önce değindiğimiz gibi 6. bölüm İnsanlar başkalarının davranışlarını taklit ederler, özellikle bu başkaları güçlü ve önemli insanlarsa. Çocuklar ana babalarını taklit ederler ve bu taklit hem davranışları hem de tutumları içerir. Bu yolla bir çocuk kendisini ödüllendirmiyor bile olsalar ana babasının tutum ve değerlerini öğrenir ve kabul eder. Taklit çocuk ana baba ilişkisi ile sınırlı değildir. Öğretmenler, arkadaşlar, halka mal olmuş kişiler, beyzbol oyuncuları, aktörler ve benzerleri taklit edilirler. Bireyler farklı insanları taklit ederek birçok farklı tutum öğrenirler. Aşağıda tartışacağımız gibi sık sık farklı insanlardan çelişen değerler öğrendiklerini görürler ve çelişkileri bir çözüme kavuşturmak için büyük gerilim altındadırlar. Bildiğiniz gibi birçok üniversite öğrencisi kendisini daha önce ana babasından öğrendiği tutum ve değerlerden farklı tutum ve değerlerle karşı karşıya bulur. Çağrışım, pekiştirme ve taklit tutumların öğrenilmesinde temel mekanizmalardır. Sonuç olarak bu tutumların edinilmesi konusundaki en güçlü yaklaşımdır. Tutumların biçimlenmesi konusunda öğrenme yaklaşımı göreli olarak oldukça yalındır. Bireyi temelde edilgen olarak ele alır. Birey uyaranlar tarafından etkilenir, öğrenme süreçlerinden birinin aracılığıyla öğrenir ve bu öğrenme tutumunu belirler. Sonuçta ortaya çıkan tutum bireyin edinmiş olduğu bütün çağrışımları, değerleri ve diğer bilgi parçalarını içine alır. Örneğin uyuşturuculara ilişkin son değerlendirmesi öğrendiği olumlu ve olumsuz öğelerin sayı ve gücüne bağlıdır. Erekler, parantez içerisinde özendiriciler ve çatışma. Erekler ve çatışma üzerine yapılandırılmış olan kuram özellikle tutum değişikliği ile ilgilidir. Gerçekten öğrenme ilkeleri ve erekler açısından açıklamalar tutum değişikliği üzerindeki çalışmaların çoğunda yaygındır. Bu çalışmalar tutum değişimi durumuna bir yaklaşma uzaklaşma çatışması açısından bakarlar. Bir konumu kabul etmek için bireyin belirli nedenleri vardır. Onu reddedip bir diğerini kabul etmek içinse başka nedenleri vardır. Uyuşturucuların tehlikeli olduğunu düşünür, yasa dışı olduklarını bilir ve liseyi bitirerek hukuk fakültesine girmek ister. Bütün bu düşünceler olumsuz bir tutumun biçimlenmesine neden olur. Ancak uyuşturucuların heyecan verici olduğuna da inanır ve arkadaşlarından birçoğunun uyuşturucu kullandığını bilir. Bu tür düşünme onda olumlu bir tutuma yol açmak eğilimindedir. Erekler yani özendiriciler kuramına göre bu ereklerin göreli güçleri onun tutumunu belirleyecektir. Tutum değişikliği yalnızca kişi yeni tutumu benimsemek için eskisini sürdürmek için olduğundan daha fazla erek elde edecekse gerçekleşebilir. Bu görüş tutumun olumlu ve olumsuz ögelerin bir toplamı tarafından belirlendiğini ileri süren koşullanma görüşüne benzer. Aralarındaki fark erekler kuramının belirli bir konumu benimseyen bireyin kazanıp kaybettiklerini vurgulamasıdır. Arkadaşlarının onu sevip sevmeyecekleri, yaşantının ne kadar zevkli olacağı ve benzerlikleri kritik etmenlerdir. Çatışan amaçları olduğunda bireyi kazancını en üst düzeye çıkaran konumu benimser. Koşullanma yaklaşımından farklı olarak kazanç ve kayıpları içermeyen bilişsel ögeler göreli olarak önemsizdirler. İşlevselcilik, fonksiyonalizm. İşlevselci yaklaşımda bireyi kendisi için gördüğü psikolojik işlev ya da sağladığı yararı göz önüne alarak ilk tutumunu seçer ya da yeni bir tutuma geçer. Bu yaklaşımın en ayrıntılı biçimlerinde Katz 1960, Smith, Brunel ve White'ın 1956 görüşleri tutumlar için en kritikleri olarak sınırlı sayıda işlev belirlenmiştir. Bir tutum bireyin bir amacına ulaşmasında araç işlevi gördüğü için benimsenebilir. Oyunu özel sektör için gelir vergilerini düşüreceğini vaat eden bir cumhuriyetçiye veren bir iş adamının durumunda olduğu gibi bireyin ekonomik çıkarlarına ya da kendisine eşinin dogmatik politik inançlarına uydurmaya çalışan bir yeni gelinin durumunda olduğu gibi toplumsal bir uyum amacına hizmet edilebilir. Bir tutumun ikinci temel işlevi değer açıklayıcılıktır. Tutumların bir kişisel değer açıklama, kişisel değer ortaya koyma işlevleri vardır. Bireyin kendisine ilişkin imgesinin bir kısmı sahip olduğu merkezi değerler tarafından iyice sarılmıştır ve eğer tutumları bu değerlerin önem verdiği bir yönünü ifade ederse kendisine doyuma ulaşmış hisseder. Eğer kendisini cömert, yardımsever ve insancıl birisi olarak düşünüyorsa yoksul, kör ve üzüllülere yardım taraftarı, siyasal adaylara oy verme ya da bağış kampanyalarını destekleme gibi bu değerleri destekleyici tutumlara sahip olmak onun için doyurucudur. Diğer bir kişi özgürlüğe çok fazla değer verip silahların kontrolüne, insan haklarına destek programlarına, asgari ücret yasalarına ve özgürlüğe zarar vereceğini düşündüğü başka olgulara ilişkin olumsuz tutumlar geliştirebilir. Bu tutumları benimser çünkü bu olgulardan hiçbirisi özgürlüğüne özellikle zarar vermese bile sahip olduğu değerleri ifade etmesine yardımcı olurlar. Tutumlar ayrıca benliği savunma işleri görebilirler. Örneğin bazı tarihçi ve psikanalistlere göre beyaz güneyli erkeklerin parantez içinde AB'de tarihsel olarak o kadar zenci düşmanı ve zenci erkeklerle beyaz kadınlar arasındaki en hafif bir cinsellik aç parantez ister ırza geçme isterse en hafif bir aldatma eylemi olsun kapa parantez belirtisini bile o kadar şiddetle cezalandırıcı olmalarının nedeni bu tutumun benlik savunucu bir düzenek olarak işlev görmesidir. Geçmişte güneyli kadınların saygın, saf ve masum, güneyli beyaz erkeklerin ise onlara cinsel yaklaşımlarında ketlenmiş oldukları söylenir.